Bizden Söylemesi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Bizden Söylemesi programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, yeni bir programa başladık. Adı Bizden Söylemesi. Siz onu televizyon programında anlattığı siyah pantolon hikayesiyle tanıdınız. Şu anda kim olduğunu bilir gibisiniz, anımsadınız. Evet, o isim sevgili Alişan Kapaklıkaya. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim. Zaten beni Alişan Kapaklıkaya olarak bilmiyorlar, siyah pantolon olarak biliyorlar. Ben uçakta, yolda denk geliyor. Siz diyorlar siyah pantolon değil mi diyor? Evet diyorum ben de. Öyle kaldım akıllarda.
Evet, evet. Çok güzel. Hocam, iletişim bilgilerimizi hemen verelim sevgili dinleyicilerimize. E-posta adresimiz bizdensoylemesi@trt.net.tr. Buraya mesajlarını gönderebilirler. Facebook ve Instagram adresimiz Bizden Söylemesi. Hocam, sizinle bugün aile içi sağlıklı iletişimi konuşacağız. Öncelikle bu programın manasını sizle konuşmak isteriz. Biz bu programa neden başladık sizinle? Neden Bizden Söylemesi dedik? Neler söylersiniz?
Çünkü gittiğim konferanslarda ya da sosyal medyada ya da karşılaştığım insanlarda hep şunu görüyorum. Ne olur bize yardım edin, bize ışık tutun, bizim çocuklarımızla kavgamız var. İşte zıtlaşıyoruz çocuklarla, karı koca birbirinden uzaklaşıyor. İnsanlar aynı çatı altında, aşkımız bir yalanmış, döndüm baktım maziye, söylenecek ne kalmış şarkısı vardı. Yani belki aynı dört duvarın arasında yaşıyorlar ama sanki çok farklı dünyadalar. Belki TRT'de hani Nezih yayınıyla insanımızın kötüye gittiği, böyle kötülüğün, yanlışlığın, asit gibi insanların gözüne, gönlüne ve yüreğine yağdığı bir ortamda TRT Nezih yayınıyla o gönüllere dokunmayı hedefliyor ya.
Değil mi?
Ben de dedim ki hadi gel beraber şey yapalım. Ne yapalım? Beraber o insanların gönlüne dokunalım. O insanlar dinliyorlar, bak bizde program, ne programımızın ismi? Bizden Söylemesi. Bak sizden de dinlemesi ha. Boşuna bizi söyletmeyin burada ha.
Bizden Söylemesi.
Sizden Dinlemesi.
Evet.
Eğer ihtiyaç hissediyorsanız zaten dinlersiniz. Bir şey diyeyim mi? Siz orada zaten ihtiyacınız olan konuların burada konuşulduğunu dinleyeceksiniz, göreceksiniz, duyacaksınız. Niye? Çünkü böyle bir sırça köşklerde oturup dünya kurtaran bir yapıda değiliz. Ya da İstanbul'da oturup böyle boğaza bakıp o güzellikler içinde sorun yaşayan ailelerden uzak konuşan değiliz ki. Biz de sorun yaşıyoruz, bizim de çocuklarımız var, bizim de ailemiz var ve biz o sıkıntıları nasıl çözdüğümüzü sizlerle paylaştığımızda inanıyorum ki size ışık olabilir. Yani bizim elimizde böyle sihirli değnek yok, böyle bir dokunalım herkes kurtulsun, öyle bir hedefimiz, amacımız yok. İhtiyaç, biz bir pazarız ya, marketiz. Yani markete girersiniz, böyle rafları gezersiniz, ne ihtiyacınız varsa alır gidersiniz ya. Biz de bu medya marketinde şöyle Bizden Söylemesi diye dikkatinizi çekmeye çalıştık. Hepsi bu.
Evet. Hocam, ayağınızın tozuyla geldiniz. Yurt dışına çıkıyorsunuz. Pek çok konferans veriyorsunuz. Hı-hı. Yurt içinde de neredeyse gittiğiniz il sayısı 80 oldu değil mi?
80. Bir tane il kaldı. Hep onu soruyorlar ama ben söylemiyorum.
Öyle mi? İnşallah oraya da gidersiniz.
Bir tane il kaldı. Oraya da gidersen evet. Bütün illere gitmiş olacağım.
Evet.
Bu neyi getiriyor Mustafa'cığım? Ben insanlara bir şey öğretmiyorum. Aslında insanlardan çok şey öğreniyorum. Düşünün, Almanya'ya gitmişim. Bir tane kadın bana diyor ki, kızıma sesimi yükselttim 16 yaşında. Sesimi yükselttim, bir omzuna da böyle dokundum. Hemen beni şikayet etti. Polis geldi, kızımı aldı götürdü bilmem ne yurdunda. Sonra kızımı görmeye gittim, göstermediler. Sonra bir gördüm ki böyle sigara içen, içki içen, yanlış bağımlılıkları olan çocuklarla benim yavrum bir arada. Sarsılmış anne, tamam mı? Onu dinlemeyen birisi onun hakkında konuşamaz. Çocuğumu geri almak istiyorum, alamıyorum diyor.
Evet.
Ondan sonra bir ülkeye gitmiştim işte Fransa'da. Çocuk diyor ki ben eğlenmek istiyorum. 15 yaşında çocuk, kız çocuğu. Anne baba biraz böyle baskı yapıyorlar. Hayır göndermeyiz falan diyorlar. Çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Akşam yemeğine ilaç katıyor. Uyku ilacı. Anne baba yemeği yedikten sonra uyuyor. Çocuk kalkıyor gidiyor evden işte diskoya, bara, neresi eğlence merkezlerine. Sabaha kadar eğleniyor. Sabah onlar uyanmadan geliyor. Anne baba da iyi çocuğumuzu göndermedik diye düşünüyorlar. Bakın ne kadar kopuk değil mi? Ne kadar aynı odada, aynı evde kaldığı halde birbirine uzak olan insanlar var. İşte bu iletişim nasıl sağlanır? Karı koca ilişkileri olsun, aile de ana baba çocuk ilişkileri ya da insanın kendisiyle ilişkileri olsun, ilerleyen süreç içerisinde dilimizin döndüğü kadar bunları paylaşmaya çalışacağız.
Sevgili dinleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapalım. Bizden Söylemesi programı her cuma Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 16.05'te Türkiye saatiyle, tekrarı da cumartesi günleri 11.05'te, TRT Memleketim FM'de de yayın zamanı pazartesi günleri 16.05'te. Canlı yayını kaçıranlar tekrarını cumartesi 11.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinleyebilirler.
Yani biz şimdi dedik bir bizden söylemesi. Diyelim dikkatinizden kaçtı. Yarın sabah bir daha geliyoruz bak bizden söylemesi. O sırada başka ya da uyuyordunuz, çalışıyordunuz. Onu da mı kaçırdınız? Üç. Evet. Bir daha geleceğiz pazartesi günü. Evet. Hatırınızı soracağız. Bir de bir şey diyeyim mi sevgili dinleyicilere? Bak bu programda öyle bir tat bulacaksınız ki İnşallah. Üç kere de dinliyorum diyenler çıkacak, göreceksin. Niye? Çünkü konuşulanlar kendine dair olacak. Konuşulanlar ailesine dair olacak. Yani ben dünyayı geziyorum. Dünyanın değişik ülkelerinde eğitimlere katılıyorum. Bir şey fark ettim. Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor. Yani Avrupa'da da olsan, Amerika'da da olsan, İngiltere'de de olsan. Dün mesela Norveç'ten ben birkaç gündür sosyal medyada, Instagram sayfamda canlı yayın yapıyorum. Hem duyurdum bu şeyde, programımızda duyurdum. Diyor ki ben Norveç'teyim. Diyor ki ben İngiltere'deyim. Mesela ay diyor biz bunları duymaya o kadar hasretiz ki diyor, ilaç gibi geliyorsunuz. Ya diyor ki ben sizi dinleyince ilacı bırakasım geliyor. İlaç kullanıyormuş. Niye biliyor musunuz? Dertlerini bastırıyor. Evet. Bütün sıkıntıların üstüne branda çekiyor. Onları gizliyor, örtüyor. İlacı bırakınca geri depreşiyor. Biz programlarımızda inşallah uzun soluklu program yapacağız. Bunların çözümlerini ilaca gerek bırakmadan beraber paylaşacağız.
İnşallah. Ya bunları duymak da kadar güzel şey hocam. Yaralara merhem gibisiniz maşallah.
Ben ne yaptım biliyor musunuz? İnsanlar bana hep şey diyorlar. Çok tatlı bir insansınız. Hiç isyan etmiyorsunuz. Hani kızım işte yarın biliyor musunuz? Kızım 2 yıl oluyor aramızdan ayrılalı.
Öyle mi?
Evet yarın.
Buradan da rahmet olsun.
Allah razı olsun. Birçok insan onu rüyasında görüyor. Birçok insan cennette görüyor. Birçok insan hep yazıyorlar. Bak beni tanımıyorlar. Sadece işte televizyondan tanıyorlar. Diyor ki işte kızınız dedi ki benim burada da vazifem var. Ben burada da onu yapıyorum. Yani biz öbür dünyada ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak Allah'ın ve peygamberimizin bildirdiği kadar haberimiz var. Ama gidip de gelmiş bir insan yok. Şimdi kızım ne diyecektim? Eğitiyor beni. Yani beni eğitti. İşte kızımın acısı, babamın acısı, kardeşimin acısı, bir sürü acılar yaşadım. Evliliğim dağıldı benim. Geri toparladım. Ve bunlar benim yaralarım değil mi? Ben ne yaptım biliyor musun Mustafa? Böyle bu yaralara isyan etmek yerine o böyle Allah'a böyle kızmak, ne bileyim beni mi buldu diye ve oturup kahırlanmak yerine ben bu yaralarımı aldım. Bunların içinde nasıl mesaj var? Neyi anlayayım burada? O yaralarımı merhem yaptım. İnsanların yaralarına merhem olabilir miyim diye düşünüyorum. Yani başıma gelen felaketleri nasıl lehime çevirebilirim diye düşünüyorum. Anlatabilirim mi? İsyan etmiyorum. Tabii. Yani çünkü Allah her yaşadığı her durumda bizi imtihan ediyor diye düşünüyorum.
Evet mutlaka.
Bu illa yoklukla sıkıntıyla olmaz. Bazen zenginlikle olur, varlıkla olur, mutlulukla olur. Onunla da imtihan oluruz biz bakalım kaldırabiliyor muyuz?
Allah buyuruyor ya zaten kiminizi hastalıkla, kiminizi sağlıkla, kiminizi zenginlikle, kiminizi de fakirlikle imtihan edeceğim
diyor. Yani
sabreden insanları müjdele.
Ben o yüzden kendi yaralarıma sürüp iyileştirdiğini düşündüğüm merhemleri insanlara da paylaşıyorum. Şunu söyleyeyim, bana iyi gelen bir şey herkese iyi gelmeyebilir. İnanın her insan özeldir. Sevgili dinleyiciler, her biriniz özelsiniz. Üst komşudan, alt komşudan, akrabadan, kardeşten herkes farklıdır. Bizim zamanımızda böyleydi, biz böyle yapardık, öğretmen böyle. Hayır, olmuyor bunlar. Yani bizim programımız konfeksiyon bir program değil. Hani gidiyorsun numaralar var. Kaç beden giyiyorsun? Hadi ver bir tane. Bu program terzi dükkanı anlatabildim mi? Siz bize dertlerinizi yazın. Biz size ölçü alıp çözümler üreteceğiz burada.
Evet, inşallah.
Yaşadıklarınızı yazın. Arayın. Bize sosyal medya hesaplarımıza bildirin. Biz onları alacağız. Ölçü, yani bir hafta onları hazırlayacağız. Bir dahaki programda gelip size sunacağız burada.
Evet, inşallah. Hı-hı. Programımızın ilk canlı yayınına programı tanıtmakla bir giriş yaptık.
Evet.
İnşallah biraz sonra aile içinde sağlıklı iletişimi nasıl kuracağız, bunu konuşacağız.
Mustafa Çamlıca ve Alişan Kapaklıkaya'nın hazırlayıp sunduğu Bizden Söylemesi devam ediyor.
Sevgili hocam, aile bizim için çok önemli. Toplumun çekirdeği, temel yapı taşı aile. Fakat son zamanlarda çok olumsuz haberlerle karşılaşıyoruz. Aile çatırdıyor, kadın cinayetleri artıyor maalesef. İnşallah bunlar düzelir, öyle ümit ediyoruz. Aile içinde bir sağlıklı iletişimi de kuramıyoruz. Acaba esas nedeni bu mudur? Ne dersiniz?
Esas nedeni insanın aile içinde değil de kendisiyle iletişim kuramamasıdır diye düşünüyorum. Bir insan kendisiyle kavgalıysa etrafında barışacak kimse olmuyor. Bir insan kendisiyle barıştı mı etrafında kavga edecek kimse kalmıyor. Bunu programlarımda sık sık tekrar edeceğim bunu. Eğer biriyle iletişim kurmak istiyorsanız kendisiyle insan iletişim kurmalı diye düşünüyorum. Şimdi biz kendimizle barışık mıyız? Çocukluktan itibaren bizim kafamıza bir sürü kasetler takılıyor. Bu flash bellekler, CD'ler takılıyor, programlar yükleniyor. Bunların en başta geleni el alem ne der tanrısı. El ne der? El alemi memnun etmek. Ayıp olur gücü, ayıp olur.
Siz bunu hep söylüyorsunuz.
Evet, ayıp olur. Aman laf etmesinler, aman bir şey demesinler. Bak, biz iletişimi kendi içimizden geldiği gibi yaşamak yerine başkalarını memnun etmek için kurduğumuzdan dolayı mutsuz oluyoruz. Yani kendimizle kavgamız devam ediyor. Kendimizle sürtüşüyoruz yani. Kendimizle inatlaşıyoruz. İçimizden geleni yaşamakla başkalarının beklediğini yaşamak arasında sıkışıp kalıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum bu kadın cinayetleri. Mesela annelerimiz bize baskı yapar mı? Yapar. Niye? Terbiye adı altında. Şimdi eskiden terbiye adı altında, gelenek görenek adı altında yapılan baskılar bugün testlerde aldığın notlarla ve netlerle yapılıyor. Hani sen kaç puan aldın, hangi fen lisesini, Anadolu Lisesi kazandın, hangi üniversiteye gittin? Tamamen el alemin aferin diyeceği bir şekilde ne oluyor biliyor musunuz? Baskı yapılıyor. Çok somut bir örnek vereyim. Geçen bir seminere katıldım. Bu arada ben sık sık seminerlere katılırım. Çocuğum yaşındaki insanlardan eğitimler alırım.
Çünkü öğrenmenin yaşı yok.
Yani yaşı yok. Bir kere peygamberimiz buyuruyor beşikten mezara kadar öğrenin. Maalesef bizim bazı insanlarımız peygamberimizin bu sözünü üniversitede son finalde okuduğunuz kitaptan sonra öğrenmenize gerek yok şeklinde algılıyorlar. Dolayısıyla gençlerimize yetmiyoruz. Bir seminerde ağırlığı doktorlardı, psikologlardı, psikiyatrlardı. Öğrenci olarak tabii katıldık. Birisi kendini tanıtıyor. Ben dedi doktorum ve çok mutsuzum. Biz bile baktık. 45 yaşında. Neden dedik? Ya benim annem dedi. Hep bizi okutmaya çalıştı, okuttu. Kardeşlerim üniversiteye gitti. Ben de sınava girdim. Hep annem çalıştı dedi. Ben gıda mühendisliğini çok seviyordum dedi. Gıda mühendisliğini yazdım. Annesi ne demiş biliyor musunuz? Yavrum olmaz. Neden anne? Benim hiç çocuklarım arasında doktor yok. Ben senin doktor olmanı istiyorum. Ama anne ben sevmiyorum. Olmaz. Benim için olacaksın. Ama ben gıda mühendisliğini kazandım. Tekrar sınava gireceksin ve hazırlanacaksın, kazanacaksın. Ben diyor annemin öyle baskısı altında kalmışım ki esir gibi. Evet o yıl gitmedim üniversiteye. İkinci sene çalıştım tekrar tıp fakültesini kazandım. Bir hafta sürdü diyor. Annem gelene gidene işte kızım doktorluğu kazandı. Şöyle oldu böyle oldu ve ben 6 yıl istemeye istemeye lanet ede ede tıp fakültesini okudum. Mezun oldum, doktor oldum diyor. Aradan birkaç yıl geçti. Annem bir gün dedi kızım ben utanıyorum. Neden anne? Komşular sordukları zaman benim kızım pratisyen doktor demeye utanıyorum. Neden anne? Sen niye uzman değilsin? Ben diyor 3 yıl çalıştım uzmanlığı kazandım diyor. Şimdi diyor böyle iş yerine gitmek istemiyorum, hasta görünce rahatsız oluyorum. Böyle asansörde falan böyle bak gene hasta gelecek diye düşünüyorum. Baktım dedim sen evli misin? Değilim dedi. Neden dedim? Annem hiç kimseyi beğenmedi dedi. Ve ben bekarım dedi. Bak şimdi bu anne aslında kendi çocukluğuyla kavgalı. Allah bilir var ya, ya onu kendi çocukluğunda okutmadılar. Ya da ona baskı yaptılar kendi okumadı. Bilmiyorum, tanımadığım için yargıda bulunmuyorum. Kendisinde eksik olan bir şeyi kendi çocuğunda tamamlamak için onun hayatını karartan bir katil annedir o. Şimdi sizce bu aile mi?
Değil tabii.
Aslında isim aile, görünüşte aile. Ama bence değil. O aynı çatı altında aşkımız bir yalanmışın çok güzel bir fotoğrafıdır bu yani. Şimdi mutsuz, huzursuz. Sonra tabii tanıştık. İşte benim bir kitabım var. Kendimi yaşamak istiyorum. Bir kitabım daha var. Sen hiç kendini yaşadın mı diye. Dedim ki onları okursan belki katkısı olur sana. Şunu söylemek istiyorum. Bu kadın, doktor olan hanımefendi, bak annesiyle olan kavgasından korkup evlenemedi bile. Hmm. Şimdi bak kendisiyle iletişimi yok. Annesiyle kavga etmekten kendi yüreğindeki çocuğu unuttu. Annesini mesut etmekten, mutlu etmekten kendi ruhunun gerekleri olan o huzuru yakalayamadı. Ve şimdi bu evlense eminim eşiyle kavga edecektir. Niye? Çünkü kendisiyle barışık değil ki. Kendisiyle kavgalı. Bak anne, bazılarımızın anneleri ya da babaları öldükten sonra dahi mezarda bizi kontrol etmeye devam ederler. Bizi öyle güçlü işgal ederler ki. Bakın, sözlerin maksadını aşmasın. Peygamberimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. İyi de şimdi bir anne ya da bir baba çocuğunu dövüyorsa, şiddet uyguluyorsa, tacizde bulunuyorsa, evi ona zindan ediyorsa niye cennet onun ayağının altında olsun ki?
Olmaz tabii.
Anlatabildim mi? Yani böyle bazı etiketler ben anlayayım. Arkasına sığınıp da böyle yanlış yapmaya hiç de gerek yok yani. Şimdi bu kadın evlense iletişim kuramayacak. Bizim annelerimiz iyi niyetlerle bakın asla hiç kimse kimseye kötülük yapmaz. Doğan Cüceloğlu muydu bir kitabında okumuştum diyor. Bütün kötülükler birinin iyi niyetle yapmak istediği davranışlardan kaynaklanır.
Evet.
İyi niyetle. Yani o annenin niyeti kötü mü? Asla değil. Yani benim kızım okusun, doktor olsun, uzman olsun, kendi başına dursun. Evet bunlar iyi şeyler ama çocuk için iyi değil ki. Hiç unutmam benim annem. Canım annem. Böyle o da bize çok baskı yaptı. Bizi dövdü, bizi işgal etti, babamı kuzuya çevirdi. Biz annemizin baskısı altında pısırık yetiştik ha. Ondan sonra ben anneme çok öfkelendim, çok öfkeliydim. Gittim annem, babam dedim gözü kör müydü gitmiş annem gibi birisiyle evlenmiş falan diye düşünürdüm. Sonuç ne oldu biliyor musun? Gittim aynı annem gibi birisiyle evlendi.
Büyük mü konuştunuz acaba?
Bak konuşmalarımızla imtihan oluyoruz.
Değil mi?
Emin olun kınadığımız, ayıpladığımız ya da böyle suçladığımız şeylerle imtihan olmadan ölmüyoruz ha. O yüzden şimdi iyi niyetle yapıyorlar bunları. Bunda kötülük yok. Annem ameliyat olmuştu. Biz çocuktuk tabii. Eskiden ameliyat olunca 2-3 gün su vermezlerdi. Böyle teknoloji çok gelişti. Kalp ameliyatı oluyorsun, ikinci gün hadi git evine diyorlar. Eskiden 10 gün, 15 gün, 20 gün yatarlardı.
Evet.
Annem dedi ki oğlum kadının biri ameliyat oldu, su kimse vermiyor. Kadının kızı geldi dedi ziyarete. İşte anne gel seni lavaboya götüreyim diyor. Orada annesi hani su istiyor doktor görmesin diye. Doktordan gizli annesine su içiriyor biliyor musun lavaboda. Ve kadının orada ölüsünü çıkarıyorlar. Ya o suyun verilmemesi lazım.
Evet. İyilik yapmak istedi ama.
Aslında iyilik yapmak istiyor. Fakat bizim iyilik de yaptığımız şeyler bazen çok büyük kötülük olur.
Evet.
O açıdan diyorum ben. İyilik yaparken karşıdaki kişiye sormak lazım ya da onu tanımak lazım. Aile içinde sağlıklı, etkili, verimli bir iletişim kurmak için önce kendimizi tanımamız lazım. Bak biz kendimizi tanırsak, kendi ihtiyaçlarımızı, açmazlarımızı, kendi ne bileyim bir eksiklerimizi, zaaflarımızı görürüz ve bunu karşıdaki insana dayatmayız. Ben bu sene 4. üniversitemi okuyorum, felsefe Maşallah. Okuyorum. Kızım demişti baba felsefe oku. Niye dedim? Ya baba sen kendi virüslerini eğitim diye başkasına bulaştırma tehlikesi taşırsın dedi. Rahmetli yavrum psikologtu benim. Baba dedi, sen kendi çocukluğunda kaptığın mikropları iyi zannedersin, virüs taşırsın ama bunu da başkasına dur bulaştırayım, yani eğitim yapayım zannedersin, iyilik yaptım zannedersin ama insanları zehirlemeye devam edersin. Ben sosyoloji de okudum, 4 yıl sosyoloji okudum baba, toplumu ithal edersin diye. Bak bugün toplumda bir yer ediniyorsam, insanların gönlüne girebiliyorsam, çocuklara iyi eğitim yapmaya çalışıyorsam sebebi ne biliyor musun? Ben çocuklarımı kendime eğitmen yaptım.
Evet.
Bak bu sözümü bütün anne babalara söylüyorum. Çocuklarınızın sizi eğitmesine izin verirseniz onların nasıl eğitim alacaklarını öğrenirsiniz. Bizler eğitildiğimiz gibi eğitiriz. Kendi anamızdan babamızdan gördüğümüz şekilde çocuklarımıza davranırız. Bizi motive eden şeyler bugünkü çocukları motive etmeye yetmeyebilir. Eskiden mesela dün bir sosyal medyada gördüm. Kadın diyor ki sen diyor niye bana hiç çiçek almıyorsun? Bana bak hatun diyor. Ya ben sana kilosu 35 liradan zeytin aldım diyor. Seni seviyorum diyor. 9 liralık zeytin de vardı. Ben ondan da alabilirdim ama her şeyi çiçek olarak görme diyor. Ben en pahalı zeytini senin için aldım diyor. Şimdi ben onu okuyunca direkt çocukluğum geldi aklıma. Evet. Zeytin çok lükstü, pahalıydı. Biz bir zeytini 2 lokmada yerdik. Mesela ısırırdık yarısını. Tabii sen genç olduğu için o günleri bilemezsin tabii. Yani. Gençsin ve tabii... Ya biz Mustafa'ya da bu aileyi konuşuyoruz. Yani onu da aile yapmak istiyoruz. Aa, mahallenizde yok mu münasebe?
Hocam.
Ne var? Böyle senin de içinden geliyordur hocam söylesin desin diye ama yok ya ayıp olur diye. Çok yakışıklı. Tabii siz bunu görmüyorsunuz. Ben fotoğrafını çekip sayfalarda paylaşayım dur sen. Çok dünya ahlaklısı. Vallahi çok beğendiğim bir delikanlı. Aileyi konuşuyoruz. Onu da aile sahibi yaparsak daha iyi konuşuruz yani. Tabii karısı bağırır şu, o zaman anlar. Şimdi bekar ya, aileyle ilgili sorular rahat rahat soruyor.
Haklısınız bir tarafa. İnşallah hocam.
Şimdi biz kendimizi tanırsak, kendi zaaflarımızı, eksiklerimizin farkına varırsak çocuklarımıza bunları dayatmayız. Bizim ihtiyacımız olan şeyler çocuklarımızın ihtiyacı olmayabilir. Biz de kendi ihtiyacımıza odaklanmaktan çocuklarımızın ihtiyacını belki fark etmeden ömür geçirmiş oluruz. Bir kitapta okumuştum, ismini de söyleyeyim, Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı diye bir kitabı vardı. Okudum, diyor ki yaşamak merdiven çıkmaya benzer. Merdiveni bir duvara dayarsın diyor, çıkarsın çıkarsın 10, 20, 30, 40 diyelim 80 yaşıyorsun. 80. basamağa gelirsin diyor. Adımını bir atarsın, bir bakarsın, hayal kırıklığına uğrarsın, merdiveni yanlış duvara dayamışsın diyor. Onun için öncelikle aile içinde sağlıklı iletişim kurmak için merdiveni doğru duvara dayamak gerekiyor. Sonra çıkmak gerekiyor. Merdiveni doğru duvara dayamak demek, merdiveni kendi kalbimize, aklımıza dayamak demek. Biz kendi basamaklarımızı iş dünyamızda çıkabilirsek, kendi tekamülümüzü tamamlayabilirsek, kendi olgunlaşma sürecimizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilirsek eşimize de katkıda bulunuruz. Çocuğumuza da, annemize, babamıza da, çevremize de katkıda bulunuruz diye düşünüyorum.
İşin özü öncelikle kendimizi tanıyacağız.
Evet.
Ne istediğimizi bileceğiz. Eğer ne istediğimizi bilemezsek arayışımız da doğru olmayacaktır. Sizin dediğiniz gibi yanlış yere merdiven dayamış olacağız.
Evet, evet. Ve ömür boşa geçecek.
Evet.
O yüzden ben diyorum ki ben sanatçıyım. Sanatçı olduğumu zannediyordum. Türkü söylüyordum. Türkülerin de güzel olduğunu zannediyordum. Bir de baktım ki ben çocukken bir teypmişim. Bir işte kaset çalarmışım. Bir CD çalarmışım. Benim annem, babam, öğretmenim, komşularım bana bir sürü CD takmışlar. Ben onların taktığı şarkıları mırıldanmayı sanatçılık zannetmişim. Ve onların şarkılarını öğreneceğim, söyleyeceğim diye kendi şarkılarımı bulamamışım. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Ezbere konuşmak buna deniyor. Çok badireler atlattım ben işte. Sıkıntılar da yaşadım. Rabbime hamdolsun beni imtihanlarla, verdiği imtihanlarla içimdeki potansiyeli çıkarmama fırsat tanıdı bana Rabbim yani. Karşıma çıktığı zorluklarla benim içimdeki enerjinin açığa çıkmasını sağladı. Çok hamd ediyorum ve çok şükrediyorum. İşte kendi şarkımızı da zorluk anlarında, eskilerin CD'leri, kasetleri bozulduğunda, çizildiğinde kendi şarkılarımızı söylemeye fırsatımız oluyor diye düşünüyorum.
Alişan Hocam, biz telefonu iletişim aracı olarak kullanırız değil mi?
Evet.
Alo derim, hemen ulaşırım istediğim kişiye. Şimdi aile içerisinde de bu telefon maalesef iletişimsizlik aracı oldu.
Ya.
Yani erkek veya kadın işten gelir gelmez hemen bir telefona sarılıyor. Erkek bir yerde, kadın bir yerde, çocuk odasında. Herkesin elinde bir cep telefonu. Kimi Facebook'ta, kimi Instagram'da, kimi Twitter'da. Farklı mecralarda, kendi dünyalarında. Şimdi iletişimden bahsederken bu teknolojik üründe bizim iletişimsizliğimize sebep oluyor.
Evet.
Buradan dinleyicilerimize ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Bunu ileride hem de birkaç programda işlerim olur mu?
Evet.
Bu teknolojik gelişmelerin hayatımızı nasıl etkilediğini.
Evet.
Ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar gerek medyada, telefonda, bilgisayarda, internette yenilik arıyorlar. Farklılık arıyorlar. Düşünsenize anne baba böyle monoton bir şeyi çocuğa sürekli dayattığı zaman çocuk sıkılır ondan. Veya eş sıkılır. Ben bir gün eşimle kavga ettim. Yani tartıştım, boşanma sürecine girdiğimde, işte girmeden önce. Dediler şurada şöyle şöyle bir adam var. Ondan sonra ya giden insanlara katkı sağlıyormuş. Eşim de dedi ki kalk gidelim, gittik. Biraz konuştuk, adam eşimi dinledi, sonra beni dinledi. Eşime döndü dedi ki ya dedi sen eve geldiğinde yemek yoksa ne yaparsın dedi. Bir insan eve geldi yemek yok, ne yapar? Eşim dedi lokantaya gider. E bak dedi şimdi senin eşin de eve geldiğinde sen de güler yüz bulamazsa, sen de huzur bulamazsa dışarı gider dedi. O zaman şey yoktu, internet falan böyle yaygın değildi. Hmm. Ben 33 tabii yıllık evliyim. Ya dedi gider dedi dışarı gider, başkasına bakar, huzuru dışarıda arar dedi. Ben böyle şok oldum ha. Adamın gözleri görmüyordu, kördü adam. Hmm. Ve gözleri kör, kalp gözü açıktı. Adam böyle bir şey söyleyince ben günlerce düşündüm. Hani adam onu eşime sordu. Ben de bunu kendime sordum. Hakikaten ben eşime böyle yeni bir şey, farklı bir şey, onu heyecanlandıracak bir şey ya da çocuklarıma vermiyorsam, onlar da günümüz insanı artık bilgi akışı çok fazla, bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu için insanlar yenilik arayışlarına giriyorlar. Bizim ne yapmamız lazım? Ben niye 4. üniversitemi okuyorum şu anda? Bak çocuklarımın dilini anlayayım, eşimin dilini anlayayım. Eşim bu sene üniversite okuyor. Dün hatta vizesi vardı. Bugün kalkmış diyor ki, ay ben boşluğa düştüm. Ben ne yapacağım? 40 gün sömestrede onun tatiller vardır. Bak önceden birbirimize çok inatlaşırdık. Bana çatardı. Bana bir sürü laf ederdi. Bir uğraşırdı sen şunu yaptın bunu. Şimdi derslerine çalışmaktan vallahi beni gözü görmüyor. Bir mutluyum. Bir kere onun biraz zulmünde kurtuyor.
Estağfurullah. Onu da motive ediyor tabii.
Tabii ki ediyor. Yani ben bunları keyfimden söylüyorum. Evet. Ben dedim ki şey yapacağım. Hani yılbaşından itibaren konferanslarımı azaltacağım. Ankara'da duracağım. Öyle çok çok sık gidiyordum. Hayatım dedim sana yemek yapacağım. Çocuklara kahvaltı hazırlayacağım dedim. Eve geldim işte yılbaşı, hı-hı, günü. Şimdi 40 gün evde. Ya hayatım ben senin için gelmiştim. Sen de evde kaldın dedim yani. Bunu niye anlatıyorum? Ben gerçeğim. Bunu her yerde söylüyorum. Benim şakam, esprim, duygum, yani böyle planladığım hiçbir hikayem, romanım yok. Yaşadıklarımın hepsi benim gerçek. O yüzden insanlar beni dinlerken çok gülerler. O yüzden sürekli ağlarlar. O yüzden düşünürler. O yüzden kendini geliştirirler. Niye? Çünkü ben gerçeğim. Ben de kendilerini bulurlar. Teknolojik anlamda biz çocuklarımızın eğer dikkatini telefondan çekmek istiyorsak kendimizi telefondan daha ilginç, meraklı hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Birine suçlamak, bırak onu demek işin kolay tarafı. Anlatabildim mi?
Evet.
Yani beni dışarı lokantaya göndermeyeceksin, evde çok daha güzel yemekler yap ki ben ona ihtiyaç duymayayım. Ben böyle bakıyorum yani.
Evet. Aslında
bunu uzun uzun konuşacağız ileride.
Evet, aile içinde yapılabilecek o kadar çok etkinlik var ki bunlardan ilk aklıma geleni kitap okuma etkinliği. Örneğin karı koca kitap okur, çocuk dinler. Yani birisi okur, diğerleri dinler. Sonra diğeri devralır, diğerleri dinler. Ya bunun gibi böyle bir döngü oluşturup da hem kültürlerini artırırlar hem güzel vakit geçirirler.
Çok haklısın.
Değil mi?
Çok haklı. Bak yılbaşı günü ben yurt dışından geldim. Ne yaptık biliyor musunuz? Oturduk evde, benim kardeşim de Ankara'da oturuyor. O bize geldiler. İki çocuk benim, bir çocuk onun. İşte toplam 7 kişi oturduk. İsim şey oynadık, kelime türetmeci oynadık. Hmm. Bir heceyi veriyoruz. Hadi kim bakalım çok kelime üretecek. Bu hem bizim kelime hazinemizi geliştiriyor. Hem bizi böyle sözlük gibi yapıyor. Hem çocuklarımız yeni kelimeler duyuyorlar. İtiraz ediyor. Ben onu duymadım. Bak yeni duydun diyorum. Bunu yaptık iyi mi? Oyun oynarsak. Bir tane hanımefendi sosyal medyada yazmış. Benim bunları kimseye anlatamamış diye bir kitabım vardı. Hocam diyor çok ilginç. Benim çocuğum 2 yaşında diyor. Ben ona resimli, böyle renkli masallar okuyorum, istemiyor. Ama diyor senin kitabı okuyunca bir sakinleşiyor, hiç anlamıyor ki 2 yaşında çocuk ne bilsin. Nasıl bir şey var bunda? Allah ben Allah. Ama ben onu anlıyorum. Niye biliyor musunuz? Yürek var orada, duygu var. Duygu olmazsa olmuyor. Çocuklar hissederler. Çocuklar bak konferanslara gelirler. Daha geçen hafta İstanbul'da yaptım. Bu akşam eğer dinleyicilerimiz müsaitse saat 19'da Ankara Gölbaşı'nda şeyde Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 19'da yine konferansım var. Ücretsiz katılım, herkese açık. Hem kitaplarımı da imzalayacağım orada. 2 saat sürecek. Müsaitseniz buyurun. Çocuklar geliyor. Mesela ilkokul 1, 2, 3, 4, 5'e giden çocuklar geliyor. Veçe çıkarmadan dinliyorlar. Ben de ailelere sorayım. Sizce niye dinliyorlar? Evde ders çalışmıyorlar, öğretmeni dinlemiyorlar. Çünkü beni ilginç buluyorlar. Evet. Ve onların dikkatini çekebiliyor.
Bence siz onların yüreklerine dokunuyorsunuz o yüzden. Evet. Hocam bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. O kadar keyif aldım ki tabii ki bu birlikteliğimize devam edeceğiz inşallah. Uzun bir süre sizinle Bizden Söylemesi programını yapacağız. İnşallah dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Bizlere yazsınlar.
Ağzımdan tuttum. Evet. TRT'ye yazın beğenmedik bu adamı deyin ya da beğendiyseniz de beğendiğinizi söyleyin ki evet. Yolumuz sağlam gitsin yani.
Sevgili dinleyicilerimiz bizlere yazın. Önümüzdeki hafta da Alişan Hocam sorularınıza cevap versin.
Evet.
Bizden söylemesi @trt.net.tr Facebook, Instagram adreslerimiz bizden söylemesi. Buralardan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. İnşallah haftaya Cuma günü aynı saatte 16.05'te sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Bizden söylemesi.